Ayrım 8. Mesnevi-i Şerif 4. cilt. Mevlana Celaleddin Rumi. Sayfa 463. Yiyecek talebiyle kölenin padişaha mektup yazması hikayesinin gerisi. Mektup yazmadan önce köle aşçı başına varıp, "A cömert padişahın mutfağının cimrisi, tayınımın azaltılması padişahtan ve onun himmetinden uzaktır," deyince 1740. Aşçı başı da, "Herhalde öyle icap etmiştir. Bunu elinin darlığından veya hassizliğinden sanma," dedi. Köle, "Vallahi bu söz padişahın değil, onun yanında toprakla altın birdir," dedi. Aşçı başı ona 100 türlü delil getirdiyse de o hırsla hepsini reddetti. Kuşluk vakti tayını az gelince boş yere söylenip zemmedip durdu. "Siz bu işe kasten yapıyorsunuz," deyince Beriki, "Hayır, elimizden bir şey gelmez, emir kuluyuz. Asla bak sen, bunu ferden sanma. Okun atılmasında sebep koldur, yay değil. Cenab-ı Hak, onu sen atmadın, ancak biz attık," buyurdu. "Bunu peygamberden sanma, hakkın işidir. Su kaynağından bulanık, aş aşkın, gözünü aç da iyice bak," dedi. Öfke ve dertle bir köşeye çekilip padişaha layık olmayan bir mektup yazdı. O mektupta padişahı övüp dedi ki, "Cömertlik incisi sensin. 1750. Senin elin bütün ihtiyaçları gidermede, buluttan da, denizden de cömerttir. Bulut ihsan eder ama ağlayarak, senin elinse ihsanından güler. Gerçi mektubun zahiri medihti ama hışım karışık metni sanki sövme gibiydi. Bu yüzden senin işin de nursuz ve çirkin, çünkü senden yaratılış nuru uzak. Aşağılık kimselerin işinin letafeti kesatlıdır. Taze meyve gibi bozulup çürür. Dünyanın letafeti de ondan kesada uğrar. Çünkü onun aslı oluş ve bozuluş alemindendir. Metheden de kin eseri olunca onun metinin güzelliği ve cazibesi kalmaz. Önce kinden, pislikten temizlen de sonra huzurla Hamd suresini oku. Dilinde hamd ama için bunu reddetmedi. Dilde kalan hamd ya iblisliktendir veya da bir büyü. Bu yüzden Cenab-ı Hak görünüşe değil, niyetlere ve kalplere bakar. Kendi haysiyeti bakımından metihlerde bulunan, fakat içindeki derdi, elemi belli olan, üzerindeki elbisesinin eskiliğinden şükürleri laftan ve yalandan ibaret bulunan methedicinin hikayesi. 1760. Eski elbiseler içinde Irak'tan gelen birisine dostları ayrılığın halinden sordular. Dedi ki, "Gerçi ayrılık çektim ama bu yolculuk gayet mübarek ve muteberdi. Halife bana 10 illat verdi. O her an methü senaya mazhar olsun. Ona öyle şükür ve hamdlerde bulundu ki haddi aştı." Arkadaşları dediler ki, "Senin bu perişan halin tereddütsüz yalanına şehadet etmedi. Vücudun çıplak, başın çıplak, bağrın yanmış. Bu şükürleri ya bir yerden çaldın ya birisinden öğrendin. Şükür ve hamd ettiğin beyin verdiklerinin başında, ayağında bir şanı ve nişanı yok. O padişahı dilin överken 7 ağzan da şikayet etmedi. O cömert padişahın kereminden bir ayakkabın, bir şalvarın bile yok." Dedi ki, "O cömert emir ihsanda kusur etmedi. Ben bütün verdiklerini dağıttım." 1770. "İhsanda bulundukça onları aldım, yetim ve fakirlere verdim. Mal vererek uzun ömür kazandım. Karşılığında içim tertemiz oldu." Bunun üzerine dediler ki, "O mübarek mallar gittiyse öyleyse içinde bu ah dumanı nedir? İçinde diken gibi yüzlerce pislik varken bu nasıl ihtiyarına delil olur? Geçmişte dediğin vaki olmuşsa doğruluğun, ihsan ve rızanın bir nişanı yok ki. Tut ki mal gitti ama hani meyli nerede? Sel eğer geçtiyse yeri ne oldu? Gözün siyah ve can artırıcı idiyse bu can artırıcılığı geçse bile niçin mavileşti? Sende temizliğin nişanı yok, bari sus. Yalancısın, boşa övünme. İhsanda bulunmanın yüzlerce nişanı olur. İyi işin yüzlerce alameti vardır. Mal dağıtmakla elden çıksa da onun yerine gönülde yüzlerce hayat yeşerir." 1780. "Hak tarlasına tertemiz tohumlar ekilsin de onlar hiç bitmez olur mu? Onun bahçelerinin mahsulatı sayısızdır. Bu, Allah'ın arzı geniştir," demektir. Bu fani arz bile mahsul verirken Hakk'ın arzı genişlikle ebedileşir. Bu yerin mahsulü hadsiz hesapsızdır. En küçük bir taneden 700 tane hasıl olur. Hakk'a hamd ediyorsun ama hamd edenin nişanı vardır. Seninse bu ne dışında ne içinde görünüyor. Arif'in Hakk'a hamdi doğrudur. Eli ayağı o hamdinin şahididir. Bu onu karanlık ten kuyusundan azat eder. Ona dünya zindanını vatan ettirmez. Takva atlası ve canın ülfet nuru sırtında görünen hamd nişanıdır. Bu ariyet cihandan yüz çevirmiş, pınarların aktığı gül bahçelerine ulaşmıştır. Meclisi, yeri, makam ve rütbesi yüce himmetinin sırrı tahtındadır. 1790. O doğruluk makamı bütün doğruların sevinç ve saadet içinde yurdu olmuştur. Onların hamdinde gül bahçesinin bahara hamd etmesi gibi yüzlerce nişan vardır. Baharın gelişine pınarlar, fidanlar, otlar, gül ve çiçek bahçeleri şahittirler. Güzelin her tarafta binlerce şahidi vardır. Sedefin inciye şehadet etmesi gibi. Seninse her nefesin kötü sırrının kokusunu belli etmedi. Başında yüzünde gamın zahir olmadı. Bil ki bu cenk meydanı kokudan anlayanlarla doludur. Öyle yiğitlik taslayıp boşuna hayhuy etme. Miskten laf etme, zira her an nefesinden gelen soğan kokusu sırrını ifşa etmedi. Gerçi sen, ben gül ve şeker yedim diyorsun ama senden sarımsak kokusu gelmedi. Gönül büyük bir ev gibidir. Bu evin gizli pek çok komşuları vardır. Onlar pencere ve kapı aralıklarından sırları anlarlar. 1800. Bu tahayyül edilmeyen öyle bir aralıktır ki belki ev sahibi bile bunu anlayamaz. Kur'an-ı Kerim, şeytanlar insanın halinden sır ve koku alırlar. İnsanın bilmediği öyle bir yoldan alırlar ki bu hislerle ve benzerleriyle anlaşılamaz buyurmuştur. İyi kötüyü ayıranların arasında hile yapma. Mehek kalbi belli edecekken sakın. Mehekkin hakiki ile sahteyi ayırması mümkün. Kalp için onda haktan bir uyanıklık vardır. Şeytanlar bile kötülüklerine rağmen bizim sırrımıza, düşünüşlerimizde yol buluyorlar. Onların her zaman içimize girdikleri hırsızlama yolları var. Zarar verip durmadılar. Pencere aralıklarından onlara perdesiz, açık. Öyleyse artık niçin alemde bu aydın gönüller zaman ahvalini bilmesinler? Göklerde çadır kuranlar bu gidişte haşa şeytandan aşağı mıdırlar? 1810. Şeytan hırsızlama göğe çıkar ama yıldız kıvılcımlarıyla yakılıp kovulur. O kötü kâfirin savaşta mızrağıyla baş aşağı düşmesi gibi gökten baş aşağı öylece düşer. Yüce ruhların gayreti onları gökten sürer çıkarır. Çolak, topal, kör ve sağır olsan bile bu seçkin ruhlara eğri bakma. Can yakma, haya kıl, laf etme. Zira nice casuslar vardır. Hak tabiplerinin gönül ve din hastalıklarını, mürit ve yabancının simasından belki sözünden ve gözünden anladıklarından mada, muhakkak ki onlar kalp casuslarıdır. Onlarla oturunca sıdk ile oturun ayeti hükmünce gönül yolundan haberdar olmaları. Beden tabipleri arif olup senin hastalıklarını senden iyi bilirler. Sen anlayamazken onlar idrarından hastalığını teşhis ederler. Nabzından, yüz renginden ve kandan onun hangi hastalık olduğunu söylerken, öyleyse hak tabipleri nasıl olur da senin halini anlamazlar? Nabzına, gözüne, yüzünün rengine bakınca sende hemen nice yüzlerce hastalığı görürler. 1820. Hekimliği yeni öğrenen bu beden tabipleri her an idrar, kan gibi alametlere muhtaçtırlar. Fakat hak tabipleri daha uzaktan adını duyunca varlığının dibine ulaşırlar. Belki de sen doğmadan nice yıllar evvelki haline vakıftırlar. Beyazıt-ı Bestami'nin, Ebul Hasan Harakani'nin Allah ruhlarını takdis etsin, nice yıllar önce onun doğacağını, görünüşünün ve ahlakının nişanlarından bir bir söylemesi ve devrinin tarihçilerinin bu sözleri tahkik için yazmaları. Bayezid'in halini Ebul Hasan daha doğmadan onun ahvalinden bahsettiğini işitmişsindir. Bir gün Takva Sultanı müritleriyle bir ovadan geçerken, ansızın Rey şehrinde Harakan yakınlarından güzel bir koku geldi. Müştak bir gönülle inleyip rüzgardan o kokuyu burnuna çekerek, aşikâne ondan kokladı. Rüzgar ona lezzetli bir şarap tattırmadaydı. Buzlu suyla dolu testinin dışındaki her ter inci gibi olur. O, buzun soğukluğuyla havadan meydana gelir, yoksa testinin içinden yaşlık dışarıya vurmaz. 1830. Böylece koku getiren rüzgar onun için su olmuştu. O suyu da saf şaraba çevirmişti. Onda sarhoşluk alametleri görününce bir müridi sualler sormaya başlayıp dedi ki, Beş duyguyla altı cihetten hariç olan bu gönül hali nedir? Gâh kızarmada, gâh sararıp ağarmadasın. Yüzünde görünen bu ne halettir? Kokluyorsun ama zahirde bir gül yok. Herhalde bu gayb gül bahçesinin gülü. Ey her kendini bilene candan muradı sende olan, gaybdan sana mektup ve haber gelmedi. Her an senin de burnuna Yakub'a, Yusuf'tan geldiği gibi bir şifa kokusu erişmedi. O testiden bize de bir damla sun, o gülistandan bize de birazcık koku duyur. Buna sabrolunmaz, ey soylu kerem sahibi, sen yalnızca içiyorsun, bizimse dudaklarımız kurumuş. Ey göklerde dolaşan yüce efendim, lütuf kadehinden bize de bir yudum ver. 1840. Ey kerem sahibi, meclis reisi sensin, senden başkası değil, arkadaşlarına da bir bak. Şarabın gizlice içilmesi mümkün müdür? İçki insanı aleme rüsva eder. Farz edelim kokusu gizlense bile sarhoş gözler kendini tanıtır. Bilhassa bu koku dünya kokusu değil. O nice yüz bin perde altında bile gizlenemez. O keskin koku ovaları, sahraları doldurdu. Belki de dokuz feleği aştı. Bu testinin ağzını çamur kapamaz. Zaten o açıkta ve örtüsüzdür. Ey sır bilici, ey sır söyleyici, lütfet de seni avlayan doğanın yüzünü aç. Beyazıt dedi ki, çok garip bir koku geldi bana, Hazreti Peygamber'in Yemen'den duyduğu koku gibi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben kokladıkça Yemen tarafından hak kokusu almadayım buyurmuştur. Veys, Ramine can bağışlayıcı koku göndermedi. Üveys'ten hakkın kokusu gelmedi. 1850. Üveys'ten Karan kabilesinden gelen garip ve güzel koku peygamberi neşelendirdi. Üveys, hak yolunda yok olunca toprak bedeni göğe mensup oldu. Çünkü helile şekerle karışınca acı tadı kalmaz, kaybolur. Helile varlıktan uzaklaşınca sade şekli kalır, acılığı gider. Bu güzel sözün sonu yok. Peygamberin gayb alemi vahyinden diyelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben Yemen tarafından Rahman isminin rüzgarını duydum diye buyurması. Bayezid-i Bestami dedi ki, bu taraftan bir dost kokusu geldi. Bu köyden bir padişah gelecek. Nice yıllar sonra burada bir padişah, gökteki dolunayı kıskandıracak bir ay doğacak. Yüzü hak bahçelerinin gülüdür. Onun makamı benden üstün olacak. Adını sordular, Ebul Hasan dedi. Gözünü, kaşını, çenesini tarif etti. Boyu, şekli, rengi, yüzü ve saçları nasılsa inceden inceye anlattı. 1860. Ruhi güzelliklerini, sıfatlarını, yolunu bir bir söyledi. Bedeni güzellikler eğritidir, bir anlıktır. Ona gönül vermesen. Tabii ruhun güzellikleri de fanidir. Gökteki ruhun güzelliğini ara. Yer cismine sanki kandil gibidir. Nuruysa yedinci kat gökten öte. Güneşin ışıkları odanın içinde ama kendisi dördüncü kat gökte. Gülün şeklini burnunun altında görürsün ama kokusu dimağına kadar yayılır. Uyuyan bir kimse Aden'de azap çekerken aksi bedenini terlere gark etmiş olarak görünür. Yusuf'un gömleği Mısır'da bir hariste rehindir ama onun kokusu Kenan'ı doldurmadı. Tarihçiler onun dediği zamanı yazıp kalemleri kebap dolu şişe döndü. Beyazıt'ın vefatından sonra Harakanlı Ebul Hasan'ın doğması. Beyazıt'ın dediği zaman gelince o Kutlu Şah İkbal ile doğdu. 1870. Beyazıt'ın ölümünden nice yıllar sonra Ebul Hasan dünyaya gelmişti. Cömertliğine, mıskılığına dair neler demişse hepsi tezahür etti. Çünkü bu ihsan ona levh-i mahfuzdandı. O ise bütün hatalardan biridir. Bu ne yıldız, ne remil bilgisi ve ne de rüya tabiridir. Bu hak vahidir, doğrusunu Allah daha iyi bilir. Sofiler bunu ifade ederken halktan gizlenmek için ona gönül vahyi derler. Gönül vahyi farz etsen de zaten gönül, hakkın nazargahıdır. O uyanık olunca hatasızdır. Ey mümin, eğer sen hak nuruyla bakarsan, uyanıksan hatalardan eminsin. Sofinin canına ve gönlüne gelen hak taamının eksilmesi. Bir sofi yoksulluktan dertlenince yoksulluğu ona dadı ve aşçı olur. Çünkü cennet hoşa gitmeyen şeylerde çevrilmiştir. Rahmet acizlerin kısmeti olur. Asi, haris ve şom olan hakkın ve halkın merhametinden mahrumdur. 1880. Bu sözün sonu yoktur. O yiğit yiyeceğinin azlığından, güçten, kuvvetten kesildi. Ne mutlu rızkı az olan Sofi'ye ki onun boncuğu inci, vücudu deniz olur. Böylece Hakk'ın hususi rızıklarından haberdar ve ona yaklaşmaya layık olur. Ruhunun yiyeceği noksan olanınsa canı bu eksiklikte titrer. O bir hata işlediğini ve bu yüzden Rıza Yaseminliğinin perişan olduğunu anlar. Mahsulü az olup harman sahibine mektup yazan o kimseye benzer. Ki onun mektubu padişaha vasıl olunca o hiçbir cevap vermedi. Dedi ki, onun yiyecekten başka bir derdi yok. Ahmağa verecek cevap sükuttur. Onda ayrılık ve vuslat derdi mevcut değil. Fere bağlanmış aslı hiç hatırlamıyor. O yoksul ahmak kibrinden ölmüş. Fere meyletmiş asıldan habersiz, gafil. 1890. Yerle gök sanki Hakk'ın kudret ağacından bitmiş bir elma. Sense ağaçtan ve bahçıvandan habersiz elmanın içindeki kurt gibisin. Elmanın içinde canı hariçte bayrak sahibi olan başka bir kurt daha var. Onun hareketi elmayı yarıp çatlatır. Elmanın buna karşı koymaya gücü yetmez. Onun hareketi perdeleri yırtar. Sureta kurt ama manen ejderha. Demirden ilk zuhur eden ateş önce yavaş yavaş çıkar. Dadısı evvela pamuktur ama sonra şulesi gökleri doldurur. Uyku ve yemek önce insanı bağlarsa da sonra insan meleklerden de üstün olur. Pamuk ve kükürdüğün sayesinde şulesi göklere yükselir. Karanlık alemi aydınlatır, yanışı demiri bile yakar. 1900. Gerçi ateş de cismanidir ama o ne ruhtur ne de ruhani. Cisme o yücelikten bir nasip yoktur. Cisim bir damla, cansa deniz gibidir. Cisim canla günden güne artar. Canın gittiği zamansa onun bir revnakı kalmaz. Cismin haddi bir iki arşınlık bezdir. Cansa göklerde döner dolaşır. Ey himmet sahibi! Ruh için ta Semerkant, Bağdat tasavvurda yarım adımlıktır. Gözün nuru bir sahayı görür ama ruhun nuru göklere erişir. Nur gözsüz de uykuda görür ama göz nursuz olursa hali haraptır. Can tenin sakalından, bıyığından geçmiştir. Tense cansızken sönmüş kandil gibidir. Hayvani ruh ondan ders almıştır. Sen daha önce geç de insani ruha bak. İnsanı lafı sözü bırak da Cebrail'in canının bulunduğu denizde ol. 1910. Sonra Ahmet sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna yakın olan Cebrail senden geride kalır ve der ki, makamımı aşarsam kolumun, kanadımın yanmasından korkarım. Padişah tarafından mektubuna cevap gelmeyişiyle kölenin perişan olması. Bu ovanın ucu bucağı yok. O köle mektubunda bir cevap almadı. Padişah'tan hiçbir cevap gelmedi. Galiba mektubu götüren bir hıyanette bulundu. Mektubu götürmedi ve belki de şah onu görmedi. Böylece o münafık saman altından su yürüttü. Bunu anlamak için başka bir mektup yazıp başka bir elçiyle göndereyim, diyor. Cehaletinden aşçıbaşıyı, padişahı, haberciyi kınayıp belki benden bir hata zuhur etti diye kendisinde hiç kusur bulmuyordu. Bir sürçmesi sebebiyle Süleyman aleyhisselamın üzerine rüzgarın ters esmesi. Rüzgar Süleyman peygamberin tahtına ters esince o, ''A rüzgar, doğruluktan ayrılma!'' dedi. Rüzgar da dedi ki, ''Ey Süleyman, sen doğruluktan ayrılma, sen doğru oldukça aksi olmaz.'' 1920. Cenab-ı Hak bu teraziyi ders alıp insafa gelmemiz için verdi. Terazi eksik tartarsa ben de eksik tartarım, sen doğru olursan benim işim de doğru olur. Böylece Süleyman'ın tacı eğrildi, aydın günü gece gibi oldu. Süleyman da dedi ki, ''Ey taç, başımdan eğrilme, güneşin doğudan doğması layık mı?'' Eliyle tacını düzelttikçe o yine eğriliyordu. 8 kere düzeltti, 8 kere eğrildi. Dedi ki, ''Ataç, eğrilme!'' Taç da dedi ki, 100 kere de düzeltsen, ta ki sen doğrulmadıkça doğrulmam.'' Bunun üzerine Süleyman içini doğrulttu, nefsinin arzundan soğudu. Bundan sonra tacı düzeldi, başında istediği gibi durdu. Süleyman peygamber onu kasten eğrilttikçe onun eğri durması mümkün olmuyordu. 1930. Tacı 8 defa eğriltti, her seferinde başında alev gibi düzeliyordu. Taç dile gelip, ''Ey seçkin padişah, kanadın temizlendi, artık uç!'' dedi. ''Bana izin yok ki haddi aşayım, gayb perdelerini açayım. Münasip olmayan sözler söylersem sana ağzımı elinle kapa. Sende bir gam zuhur ederse kendine bak, başkasını itham etme. Kimsenin hakkında kötü zanda bulunma, o kötü sözlü köle gibi olma. O gâh elçiyle ve aşçıbaşıyla cenk ediyor, gâh sultanın cömertliğinden şikayet ediyordu. Musa'yı evlat edinip halkın çocuklarını öldüren Firavun gibi. Düşmanı kendi evinde besleniyor, o aşağılıksa halkın çocuklarını öldürüyordu. Sen dahi zahirde başkalarına kin güdüyorsun ama asıl düşmanın olan nefsin içine yerleşmiş. 1940. O düşmanın şekerle beslenmedi. Taşrada da işin başkalarını itham etmek. Sen de Firavun gibi kör gönüllüsün. Düşmanınla aran iyi, günahsızlarla çarpışmadasın. Ah Firavun, ne vakte kadar suçsuzları öldürecek düşmanın nefsini besleyeceksin? Firavun'un aklı padişahların aklından fazlaydı ama Cenab-ı Hakk'ın hükmü onu mağlup etmişti. Cenab-ı Hak bir aklın gözünü kulağını mühürledi mi o, Eflatun da olsa sapıtır. Hakk'ın hükmü levh-i mahfuzda görünmedi. Beyazıt'ın gayb hükmü ise ondan bir miktar. Ebul Hasan'ın Beyazıt-ı Bestami'nin kendi ahval ve ahlakından haber verdiğini duyması. Ebul Hasan, Hak'tan Beyazıt'ın kendisi için söylediği vasıfları işitti. Beyazıt, Hasan benim müridim olur, her sabah türbemde ders okur demişti. Ebul Hasan da dedi ki, ben de onu rüyamda gördüm. Şeyhin ruhu da bana böyle hitap etti. Her seher mezarlığa gider. Ta kuşluk vaktine kadar orada kalırdı. 1950. Ya bir şeyhin huzurundaymış gibi durur veya bir müşkülü hallolurdu. Yine o mübareğin geldiği bir gün, yeni kar yağmış ve mezarı örtmüştü. Yığın yığın karların her tarafı kapladığını görünce üzüntüsünden bitap düştü. O diri şeyh kabrinden seslendi. İşte ben, bana gelmen için seni çağırdım. Süratle sesimden yana gel. Kar pek çok olsa da gam çekme. Ebul Hasan'ın o gün hali güzelleşip evvelce işittiği acayip şeyler zuhur etti. Birinci mektubun cevabı gelmediğinden kölenin padişaha bir mektup daha yazması. O kötü zanlı köle padişaha sızlanmalar ve ahu feryat dolu bir mektup daha yazdı. Daha önce şaha bir mektup yazmıştım. Ulaştı mı ulaşmadı mı bilmiyorum dedi. Âli Cenap padişah bunu da okudu ve bu defa da hiçbir cevap vermedi. Padişah ona iltifat etmedikçe o mektubunu 5 kere tekrarlamıştı. 1960. Nihayet perdedar, o da sizin kölenizdir. Cevabını yazmak münasip olurdu. Bir kula bir köleye nazar etseniz padişahlığınızdan bir şey eksilir mi? Dedi. Padişah dedi ki, yazması kolay ama o ahmaktır. Ahmak olan hak katından da kovulur. Günahı zilleti affolunsa hastalığı bana da sirayet eder. Bir sağır 100 insanı sağır eder, hele kötü huylu bir sağırsa. Bu ahmaklık kafiri bile sağır etmesin, yoksa uğursuzluğu bulutta su bırakmaz. Uğursuzluğundan bulutlar kurur, baykuşluğundan şehirler harap olur. Ahmakların sağırlığı yüzünden gör ki Nuh tufanı alemi viran etti. Hazreti Peygamber, ahmaklar güruhu yol kesici gulyabani, insanın ve cinlerin düşmanıdırlar. Akıllı kimse ise bizim can dostumuzdur. Onun rüzgarı ve ruhu bize ruh ve fesleğendir. 1970. Akıllının sövmesine ben razıyım. Kemal sahibinin zatı feyze kabiliyetlidir. O boş yere küfretmez. Sonra elbet misafiri çeker. Ahmak ağzıma helva koysa o helva benim hastalanmama sebep olur buyurdu. Latif ve aydınsan iyice bil ki eşek kıçını öpmek hoş değildir. Boş yere bıyığını fena kokutur, yemeksiz tencereden elbise kararır. Yemekten maksat akıldır, ekmek su değil. Can akıl nuruyla feyizlenir. İnsana nurdan başka bir gıda yoktur, her gıdadan gelişme olmaz. Artık bu gıdalardan perhiz et, zira hür insanla eşeğin gıdası başkadır. Böylece asıl gıdaya kabiliyetin olsun, nur lokmasına taşın. Bu ekmeğin ekmek oluşu o nurun aksiyle. Canın can oluşu o canın feyziyledir. 1980. Onun yemeği bir kere nasibin olsa, bu tandırda pişen ekmek topraktan aşağı gelirdi. Akıl iki çeşittir. Birincisi sonradan kazanılan akıldır. Çocuk onu mektepte kazanır. Kitaptan, hocadan, fikirden, manalardan, güzel ve bakir bilgilerden, aklın başkalarından ziyade olur ama tekrardan hıfzın ağırlaşır. Nihayet bir ezberleme levhası olursun. Bunlardan geçense levh-i mahfuz olur. İkinci akılsa hakkın ihsanıdır. Onun kaynağı candadır. Gönülden bilgi ırmağı coşunca o saf cevher bulanıp bozulmaz. Kaynak yolunun kapanmasından ne gam, ev içinden her an o coşup kaynıyor. Tahsille kazanılan akıl civardan evlere akan ırmaklara benzer. O yolu kapanınca akamaz. Sen Pınar'ı gönlünde bul. Birisiyle meşveret etmek isteyen kimseye onun "Sen başkasına danış, ben senin düşmanınım" cevabını vermesi. 1990. Birisi tereddütten kurtulmak için bir şahsa danışıyordu. O dedi ki, "A iyi huylu, benden başkasına git. Meseleni onunla görüş. Sen benim düşmanımsın, bana itimat etme. Şüphesiz düşmanın fikrinde doğruluk olamaz. Var yürü bir dostu tercih et. Elbette dost, dostluğun iyiliğini ister. Ben düşmanım, benden derde deva umma. Düşmanlık eğriliği gerektirir. Hiç kurt koyuna çoban olur mu? Yersiz yerden nasihat ümit etme. Ben sana şüphesiz ki düşmanım. Sana rehber olmam ne mümkün. Bilakis yolunu keseceğim. Her kim dostlarla olursa o, külhanda olsa bile bağ bahçe içindedir. Düşmanlarla beraber bulunansa, gül bahçesinde de olsa yeri külhan olur. Kimseyi incitme ki dost, senin hasmın, düşmanın olmasın. 2000. Allah rızası için halka iyilik yapmaya çalış ve kendi canının rahatlığı için ta ki herkesi her an dost göresin. Gönlünde suretlerin kini olmasın. Bir kötülük yaptın mı sakın, meşveret erbabını iyi tefrik et. Akıl danışan da dedi ki, ben seni biliyorum ey iyi kimse, sen benim eski düşmanımsın. Lakin akıllı ve gerçeği seven bir adamsın, aklın eğri yolu tercih etmez. Nefis, hasmı düşmanlığından kahretmek ister ama ona akıl demirden bir bağ olur. Nefsi zapt edip ona mani olur. Akıl, onun iyi ve kötü işlerine bir şahnedir. Salim akıl, adil bir şahne gibidir. Bu gönül şehrinin gece gündüz bekçisidir. Kedi gibi aklı uyanıktır, hırsıza fare gibi delikte tıkılıp kalır. Nerede fare arz-ı endam ederse orada kedi yoktur, varsa da suretidir. 2010. Bunu kedi sanma, o arslanları paralayan arslan, tenin nuru olan imani akıldır. Görünüşünün heybeti yırtıcı hayvanlara hakim, narası otlayan mani olur. Şehir hırsızlarla dolu, ister şahne ol, istersen olma. 8. ayrımın sonu, sayfa 471.